Bayram 25, sayfa 204. Giresun Gemisi. Mübadil gemisi denizin ortasında sessiz ve yorgun bir kahrın sabırlı bekleyişine uyanmıştı. Gök mavi, deniz maviydi. Sular durulmuştu. Ufuk denilen çizgi yeşil ile toprağın kucaklaştığı bir umut ve teselli bahsine dönmüştü. Heyecansız kimse yoktu. Bir an evvel karaya yanaşıp toprağa ayak basmayı istiyorlardı. Vakit öğleyi geçmişti. Tayfaların hepsi geminin boşaltılması için görevliydiler. Mübadillerin ihtiyaçlarının görülmesi için yine yolculardan eli ayağı tutanlar hizmete koşulmuştu. Sakızlı olup biteni yukarıdan seyrediyordu. Güverte hizmetinden alınmış ve kaptan köşkünün önündeki mahallin sorumluluğuna verilmişti. Su dağıtımı için genç bir kadını görevlendirmiş ve Eleni'yi göstererek kulağını bükmüştü. Bu hanımı kayır. Acısı olduğu için değil, layık olduğu için bu itibarı hak ediyor. Kaptan güverteye inmiş, mübadillerle konuşuyordu. Hepsinin yüzünde merak, hatta bastırılmış korkular vardı. Genç kadın getirdiği suyu kaptana sundu. Kovanın dibinde birkaç yudum su vardı. Çok yoruldunuz, kaç gecedir uykusuzsunuz. Kaptan suyu içerken gözü mahzun haliyle bir yere sığınmış kız çocuğuna takıldı. O yöne doğru yürüdü. Elindeki suyu küçük kıza içirdi. Adın ne senin? Mitsa. Annen nerede? Kız su dağıtan kadını gösterdi. Korkuyla gözleri nemlenmiş, dudakları sanki donma noktasına gelmiş bir serçe gibi titriyordu. Ne olur söyleyin ona, inerken beni unutmasın. Sakızlının sesi duyuldu. Kaptanı uyarıyordu. İşaret geldi. Gemi karaya yanaşabilirmiş. Günlük hayatın bütün korkuları, tesellisiz acıları ve ümitsizlikleri bir anda yok olmuş, herkesin zihninde bembeyaz sayfalar açılmıştı. Bu sayfalar geleceğin cesaretli kucaklarıydı ve yeni bir hayatın her külfetini ve nimetini bağırlarına basmaya hazırdı. Sadece vicdanlarında ayıbı koyulaşmış bir siyah ve üzerine düşmüş ağdalı kan lekesi vardı. Teknedekiler ayağa kalktılar. Sevinç sesleri yükseliyordu. Eleni olduğu yerdeydi. Mitsa da ayağa kalktı, adayı görmek istiyordu. Başını döndürdü. Maviden başka bir renk gördü. Umut bu farklı renkten ibaretti. Hemen başını çevirip annesini aradı. Kaybolmak korkusu, kurtulmak sevinçlerinin hepsini öylesine bastırmıştı ki, hayatı kavrayacak bütün yeteneklerini esir almıştı. Mitsa bir farkın simgesi gibiydi. Onun vicdanında ne ayıbı koyulaşmış bir siyah ne de üzerine düşmüş ağdalı al damlalar vardı. Kaptan Madame Eleni'nin yanına geldi. Girit'e yanaşıyoruz madam. Beyinizi artık toprağa verebiliriz. Madame Eleni olmaz anlamında başını iki yana salladı. Örtüyü kaldırdı. Kefene sarılmış bir cesedi kucakladı. Derin bir musiki itikat imbiğinden süzülür gibi damla damla ruhuna siniyordu. Filip'in kulağına eğildi. Hani hep birlikte olacaktık? Hani beni hiç yalnız bırakmayacaktınız? Gökyüzüne baktı. Bulutlar bir beyaz tülbentti sanki. Ağlayamadı. Cesaretleri birer birer kırılmış ve küçücük parçalar halinde yere dökülmüştü. Günün ışıkları boy vermişti ama kendisini hala karanlığın tam ortasında hissediyordu. Bir nur arayışının mümini andıran diz çöküşleriyle yalvarır gibi yüzünü kaptana döndü. Şefkat her yerde soylu ve cesur bir duyguydu. Kaptanın gözlerinde bu cesaret vardı. Eleni de soyluydu. Teşekkür ederim. Lakin onu Akdeniz'in sularına bırakacağım. Sabah rüzgarları küçük bir dalgayla onu İzmir'in kumsallarına götürecek. Bazen başarıyı kabul etmek, başarısızlığı kabul etmekten daha zordur. Eyüp. Nezarethane bekçisi yaşlı anasını kucaklayıp yatakta doğrulttu. Üstünü çıkarmaya başladı. Dora öne çıkıp uysal sesiyle dikkatini çekmek istedi. Bırakın ben değiştireyim üstünü. İşin edebine bakarsan dediğin doğru. Ama 20 yıldır her ihtiyacını ben gördüm. Tek gün bile abdestini eksik bırakmadım. Annesinin kefen parası dediği avucundaki banknot çoktan hükmünü tamamlamıştı. Bir kenara fırlattı. Dora ile göz göze geldiler. Dora çantasını uzattı. Stavrulo beni yoluma bıraktı. Kimseye borcum kalsın istemem dedi. Birikmiş haklarımı ödedi. Yetmedi. Bir de koca bir deste ekledi. Hepsi çantanın içinde. Nezarethane bekçisi çantaya elini sürmedi. Ayağa kalktı, içeri odaya yürüdü. Dora hala bir ümit olduğunu düşünüyordu. Zorluklar karşısında çözüm arayan bir ruhu ve görgüsü vardı. Sesini yükseltti. Sana bu para kirli gelebilir. Doğru, kirlidir. Ama günahkar değildir. Nezarethane bekçisi içeride odadan iri bir bohça getirdi. Özenle açtı, içinden ipekli kumaşlar, taftalar, birman entarilikler, şantunklar, ketenler, jorjetler çıkardı. Hepsi özenle katlanmıştı. Sırayla masanın üzerine serdi. Dora ile göz göze geldi. Aradığını bulamamış olmanın sıkıntısını yaşıyordu. Tekrar odaya girdi. Bir süre sonra döndü, küçük bohçayı masaya koyup açtı. Elindekini Dora'ya uzattı. Nüzul indiği gün kefenini almıştım. Haydi saralım. Giresun gemisi. Sakızlı beklenmeyen olayların yükünü omuzlamıştı. Ceset torbasını alıp güverteye indi. Anastas'la birlikte Filip'in cesedini torbaya yerleştirdiler. Gemi burnunu Kandiya limanına çevirmiş, tam hızla ilerliyordu. Herkes ayağa kalktı. Sakızlı ile Anastas göz göze geldiler, kirpikler kapandı. Filip'in ceset torbasını suya bıraktılar. Güvertedekiler diz çöktüler, istavros çıkarıldı. Herkesin dilinde kendi günahının affını isteyen pişkin bir dua tekrarı vardı. Bu dua koyu, korkulu ama sadece kendini umursayan, bencil, hatta korkulu dudak uçlarında titredi. Giritliler sahile yönelmişlerdi. Gelenler siyahlar içindeydiler. Bembeyaz binaların önünden geçerken bu renk tezatında bir ihtişam seyri vardı. Liman kilisesinin çanı birkaç kez çaldı. Camiden çıkanlar da aynı merak ve telaşla sahile iniyorlardı. Hep birlikte sahil kayalarında yerlerini alıp beklemeye başladılar. Evlerin balkonlarında, pencerelerinde insanlar görünmekteydi. Esnaf dükkanlarını kapatıp kafileye katılıyordu. Çan sesleri sıklaştı. İnsanlar akın halinde sahil kayalıklarında toplanıyorlardı. Kadınlar bir düzen içinde sıralanmışlardı. Girit bembeyaz manzarasıyla göz bebeklerini dolduruyordu. İnsanlar sahilde merakla olanları izliyorlardı. Ceset torbası sulara gömülürken küçük kız Mitsa sırtındaki kırmızı hırkaya dikilmiş örgü gülü koparıp cesedin kaybolduğu sulara bıraktı. Gül suların üzerinde yüzerken tekne hızlandı. Su dağıtan kadın küçük kızı kucakladı, elinden tuttu. Birlikte Eleni'nin yanına geldiler. Başsağlığı dilediler. Birlikte sulara baktılar. Ceset torbası kaybolmuş ve her şey sona ermişti. Artık karaya varmanın sevinci yaşanabilirdi. Gemidekiler Girit'i görmenin sevincindeydiler. Genç kadın kimseyi umursamadan memesini çıkarıp ağlayan çocuğunu emzirmeye başladı. Kocası bir türkü tutturdu. İzmir'in kavakları. Gururlu bir zeybek edasıyla oynamaya hazırdı. Çevresine baktı, uygun düşmeyen bir hatıra tazeler gibiydi. Sabırlı ve mahzun bakışlıydı. Sustu. Hevesini içine attı. İlk fırsatta bu türküyü tekrarlayıp oynayacaktı. Eleni sulara baktı. Küçük kızın attığı gül küçük sallanışlarla derin denizlere doğru uzaklaşıyordu. Selamlar götür memleketime Filip. Önce Saat Kulesi'ne uğra. Eski dostlarımla kucaklaş. Şöyle küçük bir gülüş fırlat toplananlara. Dostlara selam söyle. Hasan'a, Emine'ye, Seher'e, Fotini'ye. İçini hüzünler sarmıştı. Küçük bir tığ işi gülün yolculuğunda bir memleket hasreti gideriyordu. Çocukluğunun, genç kızlığının haklarını arıyordu. Bir balıkçı teknesi gemiye yanaşıyordu. Gemi hız kesti, tekneden yükseltilen ses duyuldu. Sahil kumandanlığının emri var. Kaptanla konuşmak istiyoruz. Gemi zabitleri kaptan köşkünde toplanmaya başladılar. Muhaberat tayfası bir teneke megafonu kaptana uzattı. Kaptan kendisini tanıttı. Sahil kumandanlığından gelen haberi öğrenmek istediğini söyledi. Sahil muhafazadan gelen haber bir anda geminin güvertesine yayıldı. Ümitsizlik herkesin sevinçlerine diz çöktürmüştü. Ada kumandanlığının emrine göre geminin bir süre karantinaya alınıp yolcuların muayeneden geçirilmesi gerekiyordu. Bu bekleyiş sırasında ada belediyesi su ve yiyecek takviyesi yapacaktı. Ankara. Mübadil gemisinin gece yarısı rota değiştirdiği haberi Ankara'da tereddüt yarattı. Olayı İsmet Paşa'ya haber vermeden ve vaktin geç olmasına aldırış etmeden Gazi'ye duyurmuşlar ve altına bu hassas haberin Fethi Bey'in yakın dostları tarafından verildiği notunu düşmüşlerdi. Gazi Hazretleri haberi önemsedi. İsmet Paşa'nın görmezlikten gelinerek doğrudan kendisinin bilgilendirilmesinden memnun olmuş ama uyulması gerekli kuralların keyfileştirilmesinden rahatsızlık duymuştu. Kimse kuralları böyle gelişigüzel bozmamalıydı. Bu asabiyetle bağırdı. İsmet Paşa'yı davet ediniz. Ricamın çok acil olduğunu da ekleyin. Bahçeye çıktı. Yeşillikler arasında dolaşıyordu. Kendi eliyle diktiği çiçekleri okşuyor, aralarında kurumaya yüz tutmuş olanları ayırıyordu. Köşkün bahçıvanları kendisini takip ediyor ama Gazi'nin izni olmadıkça hiçbir şeye el süremiyorlardı. Havuzun kenarına geldi. Salıncak olduğu yerde duruyordu. Bunu Fikriye istediği için yaptırmıştı. Salıncağa oturdu, ayaklarını yere vurarak ilk hızı aldı. Sonra bahçıvana döndü. Salla bakalım Rasim Ağa. Rasim Ağa henüz birkaç kez sallamıştı ki Salih Bozok köşkün kapısından göründü. Durumu anlamış ve ilk fırsatı kendisi kullanmıştı. Salih, hemen koş. İsmet Paşa Hazretlerini buraya davet et. Açık hava ikimize de iyi gelecektir. İsmet Paşa yaklaşıyordu. Rüstem Ağa koşup iki koltuğu kucakladığı gibi getirdi. Gazi Hazretleri salıncaktan indi, koltukların birine yaklaştı. İsmet Paşa gelinceye kadar bekledi, elindeki zarfı uzattı. Ona karşı zaafım var ama bu konuda güvenmiyorum. İsmet Paşa şaşırdı. Açıkçası endişeye kapıldı. Ne olup bittiğini kestiremediği durumların çok kere tehlikeli sonuçlar yaratmasından korkuyordu. Yine korktu. Böyle bir tereddüt zemininde büyük hedeflere nasıl ulaşılabilirdi? Tehlikeli durumda ahlaklı olmak, cesur olmanın önüne geçiyordu. Zarfı okudu. Fethi Bey küçük bir istihbarat notunu bir mübadele beceriksizliği gibi Gazi'ye sunup öne çıkmak istemiş olabilir diye düşündü. Zarfı iade etti. 30 yıldır birbirinizi tanıyorsunuz. Hala güvenmeyi sağlayamadınızsa birlikte olmanızın anlamı ne? Mustafa Kemal tereddüt geçirdi. Acaba konuyu yanlış vakitte mi getirmişti? İsmet Paşa böyle bir zaman tartışmasının büyük riskler taşıdığını daha önce de yaşamıştı ve yeni bir tecrübe geçirmenin faydası olacağına inanmıyordu. Neden tereddütünüzü içinizden söküp atmıyorsunuz? Gazi şaşırdı. Ne demek istiyorsunuz? Gazi Hazretlerinin duygularında insanları şaşırtan değişiklikler olabiliyordu. Son günlerde Fethi olan duygularındaki değişikliklerden İsmet Paşa etkilenmişti. Haksızlık işlendiği hissiyle rahatsızdı. Sükunet içinde Gazi'ye döndü. Cesaretiniz mi eksik? Neden ona bu durumu söylemiyorsunuz? Bazıları yalanı doğrudan daha tesirli söyler. Eyüp. Sofular Mescidi'nin dar avlusunda 3-5 kişilik bir cemaat vardı. Musalla taşındaki küçük tabutun yeşil örtüsü eprimişti. Üzerinde mavi boncuklu bir tülbent duruyordu. Cemaat, Eyüp Sultan Camii'ni tercih ettiğinden mahalle mescitlerinin tenhalığı bir kader teşhiri gibi sessiz ve kimsesiz kalırdı. Nezarethane bekçisi isteseydi, anasının cenazesini Eyüp Sultan Camii'nden kaldırırdı. Çocukken kulağına fısıldadığı vasiyetini tutmuş, koca adam olduğu günlere kadar bu vasiyetin her hükmünü ısrarla yerine getirmişti. Şimdi son vasiyetin sırasıydı. Nezarethane bekçisi anasının cenazesini Sofular Meclisi'nden kaldıracaktı. Birkaç kişi daha avluya gelmiş ve namaz için saf tutmuştu. Hoca efendi bıkkın bir sükunetle namazı kıldırdı. Cübbesini toplayıp uzaklaştı. Nezarethane bekçisi annesinin küçük tabutunu kucakladı. Kollarında bebek taşır gibi avluyu geçti, mescidin bahçesindeki mezarlığa yürüdü. Hazırlanmış mezara indirdi. Tek başınaydı. Küreği aldı, tepeleme tek toprakla doldurup tabutun üzerine attı. Olduğu yerde dondu kaldı. Biri çevik bir hareketle mezara atlayıp, henüz üzerine toprak bulaşmamış mavi boncuklu tülbenti alıp çıktı. Gözlerin ne kadar da onurlu maviydi. Yukarı fırladı, tülbenti koynuna yerleştirdi. Yerdeki küreyi aldı. Gücünün neye yeteceğini kestirememişti. Tepeleme doldurup hürmetle sandıkanın üzerine attı. Allah günahlarını bağışlasın. Ankara. Aristide, Venizelos'un tasarladıklarını isabetli buluyor ama tahta çıkacak veliaht, Georgios'un sinik bir tabiat zaafıyla binip bütün ipleri Venizelos'a teslim edeceğini düşünüyordu. Bu endişe hızla korkuya dönüştü. Böyle bir teslimiyet Venizelos'un yaşamını zora sokacaktı. Bunun henüz farkında olmadığını görmüş ve dostunu uyarmak istemişti. ''Beni İzmir'e gönderdiğin günü hatırlıyor musun? O gün sana böyle bir felaketin kapıda olduğunu anlatmıştım. Bununla nereye varacaksın?'' Aristide gergin durumlarda sakin tabiatla hareket etmeyi tercih ederdi. İzmir'e vali olarak gönderildiği günlerde Yunan askerinin tavrından etkilenmiş ve Atina'nın olaylara bigane kalışını şaşkınlıkla karşılamıştı. Atina kurnazdı. İşin bütün sorumluluğunu dostunun üzerine yıkmıştı. Venizelos'un yaşadığı endişeleri bertaraf etmek için olaya mutlaka müdahil olması gerektiğini düşündü. Sana İzmir maceralarımın bende yarattığı endişeleri anlatmak istiyorum. Çünkü bu tecrübe benden başka kimsede yok. Sıkıntılarına çare olacak tespitlerim ve tekliflerim var. Durdu, sözlerinin tesirli olacağı vaktin sabrını gösterdi. Sabrın süresi dolunca söylenecek şeyleri mutlaka anlatmalıydı. Venizelos fırsatını kullanmak istedi. Hiç kimse geçmişin iftiharına sığınarak kendisi için güveneceği hayaller yaratamaz. Neden gözümü korkutmak istiyorsun? Aristide için ikinci bir fırsat daha doğdu. Çünkü Konstantin gidiyor ve yerine Georgios geliyor. Sen Konstantin'den korkuyorsun, Georgios senden korkuyor. İkisinin de ne kadar berbat bir felaket olduğunu bilmeni istedim. Hepsi bu. Drama. Hasan Hoca, gönderilmenin son hazırlıklarını tamamladı. Gençlik yıllarına dönmüştü. Karısını ilk tanıdığı günlerin heyecanı içindeydi. Geriye dönmenin fırsatı doğduğunda delikanlılık günlerine döner ve o yılların yaşanmış değerleriyle mutlu bir dünya yaratıp o hayaller içinde huzur bulurdu. Dilşat Hanım, hatırlıyor musun seni ilk gördüğümde kendini tutamayıp gülmüştün? Sonra Sokrates'in sinsice bizi gözleyip kahkahaları bastırmasıyla kendime zor gelmiştim. Hasan Hoca'nın hatıralarında geçmişin acı ve tatlı yanları, niteliğindeki içtenliği hiç değişmeden bugünlere gelmişti. Dilşat Hanım'a sarıldı. Gurur bir geniş kucak olmuş ve derin duygularla 40 yıllık dostunu kucaklayan şükrana dönüşmüştü. Dilşat hiç kıpırdamıyor ve bugün yaşanan olayın etkisiyle hayret içinde kaldığını fark etmesini istiyordu. Yanılmıştı. Hasan Hoca olaya kayıtsız kalmış ve olup biteni unutmuştu. Dilşat bu farkı mutlaka dillendirmesi gerektiğini düşündü. Yarın yola çıktıklarında karşılaşacakları felaketli günlerin tesiriyle bugün yaşananları unutması söz konusu olabilirdi. Sormaya kararlıydı. Bir gerçeği her şeyin üstünde tutmayı daima değerli bulmuş ve bu yolda rotasını hiç değiştirmemişti. Yorgo itin biriydi, dayağı hak etmişti. Ama neden aşağıladığınızı anlamadım. Sen de söylüyorsun ya, hak etmişti. Dilşat, Hasan Hoca'dan ayrıldı. Bağrı birden soğudu. Yorgo'nun kavgada dayak yemesini hiç umursamamıştı. daha sonra maruz bırakıldığı hareketi aşağılayıcı bulmuş ve insana böyle bir muamele yapılmasını içine sindirememişti. İkiniz de koca adamlardınız. Bir itin edepsizliğiyle zıvanadan çıktınız. Ondan kalır tarafınız yoktu. Dilşat Hanım kocasına kızgındı ama kendisini de ayıplıyordu. Küçük bir cesaret gösterip ortaya fırlamış olsaydı, Sokrates'in bu kadar ileri gidemeyeceğini düşünüyordu. Sokrates, yediği dayağın tesiriyle perişandı. Burnundan hala kan sızıyordu. Yüzünü silmeye bile gerek görmeden meydana çıkmıştı. Köylüye manzarayı seyrettirdikten sonra Yorgo'ya yaklaştı. Tavırları hala hoyrattı. Ne yapacağını kestirmek zordu. İnsanları derin bir merak içine itmişti. Herkesin zihninde bu beklenmedik olayın merakı çöreklenmişti. Dilşat Hanım, yarı karanlık meydan boşluğundan insanların yüzlerindeki meraklı bekleyişi anlamakta zorluk çekiyordu. Bu merakın hesabını sormak istedi. Hasan Hoca'yı hırpalamayı neden istediğini kendisi de tam kavrayabilmiş değildi. Meydandakiler Sokrates'in bütün gücüyle Yorgo'ya tekrar vuracağını beklemişlerdi. Yanıldılar. Sokrates'in Yorgo'yu köylülerin tam ortasına getirip seyrettirmesinin de bir anlamı olmalıydı. Ancak bunların hiçbirine fırsat vermemiş, aksine Yorgo'yu aşağılamayı, dövmeye tercih etmişti. Önce avanesini Yorgo'nun etrafına dizdi. Dilşat Hanım o anda içindekilerin köpürmesiyle ürkmüş, ne yapacağını şaşırmıştı. O şaşkınlık hala üzerindeydi. Çünkü Sokrates Hasan Hoca'ya yaklaşmış, belindeki tabancayı hızla çekip almıştı. Dilşat'ın yüreği hiç böyle titrememişti. İzleyenlerin şaşkınlığı doruktaydı. Sokrates ilk mermiyi Yorgo'nun bacaklarının arasına sıktı. Sonra en gövdeli avaneyi ortaya çıkarıp kulağına fısıldadı. "Çırılçıplak soyun bu herifi." Dilşat titredi, korktu, utandı. Önce kendini ayıpladı. Sonra ayıbın sırasını değiştirdi. Şimdi bu ayıbı bütün kiriyle pasıyla üzerinden atmak istiyordu. Sokrates'in dizginlenemeyen hırsının bir terbiyesi olması gerektiğini düşünmüştü. Sokrates hiçbir şeyi umursamadan talimatı vermişti. İşeyin bu adamın suratına. Ayrım sonu, sayfa 212.